Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...21 Mart Salı sabahından Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Depremle ilgili can kaybı güncellemesi geldi dün. Dün gelen bilgiye göre 50.096 can kaybı gerçekleşti depremde şu dakikaya kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu söyledi dün yaptığı açıklamada. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 6 milyar euro yardım taahhüdü geldi. Avrupa Birliği böyle bir taahhütte bulundu. Selde can kaybı 20'ye yükseldi maalesef sevgili dinleyiciler. Biraz sonra bunların detaylarına yer vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 7 başvuru var. Dün 7 başvuru gerçekleşti. Birazdan detaylarına yer veririz. Başvuranlardan açıklamalar da var. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Kemal Kılıçdaroğlu yarın başvuracak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na. Yüksek Seçim Kurulu'na bir soru sorulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi diye YSK'dan bir açıklama var. Ona da yer vereceğiz. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmadı. İşte dün o 7 başvuru arasında Fatih Erbakan'ın da başvurusu vardı sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu dün HDP'yi ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından açıklamalar vardı. O açıklamalara da yer vereceğiz. Aynı zamanda Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevaplar var. Buna da bakacağız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını paylaştı dün sosyal medya hesabında. Nevruz'da İstanbul'da gözaltına alınan 224 kişi vardı, serbest bırakıldılar. Tamamı serbest bırakıldı. Sevgili dinleyiciler, 300 gramlık Ramazan pidesi 10 liraya satılacak. Ülke genelinde fiyat bu olacak, 10 lira olacak 300 gramlık Ramazan pidesi. En mutlu ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Evet, buna da bakacağız. Dün Dünya Mutluluk Günü'ymüş ya, bununla ilgili çeşitli araştırmalar, anketler vardı. Burada da Türkiye'nin bir sıralama yeri var, ona da yer vereceğiz. Doğalgaz fiyatlarında Avrupa'da bir hayli indirim oldu. Aşağı yukarı savaştan bu yana %90 düştü. Ama Türkiye'de bu indirimi göremedik. Ocak ayında Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mart ayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarında indirim olabileceğini söylemişti. Bu düşüş seyrederse, o düşüş seyrediyor ama herhangi bir indirimden şu an için bahsedilmiyor. Antalya'dan gelen bir vahşet haberi var. Bir sözüm ona anneyle ilgili bebeğini boğarak öldürdüğü belirlenmiş. 4 yaşındaki oğlunu da yaralamış. Anne tutuklanmış. Birlikte yaşadığı kişi adli kontrolle serbest bırakılmış sevgili dinleyiciler. Euroleague'de bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. Eksik maç tamamlanacak, öyle söyleyelim. Bir maç eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Bu akşam Olimpia Milano ile karşılaşıyor Fenerbahçe. Bu karşılaşma öncesinde 5. sırada yer aldığını hatırlatalım Fenerbahçe'nin ve bu maç bu akşam saat 20.15'te oynanacak. Döviz piyasasına hemen bir bakalım. Dolar şu anda 19 lira 2 kuruş civarında. Biraz sonra bunların daha yüksek rakamları var, onu söyleyeceğim. Euro 20 lira 38 kuruş. Gram altın 1212 lira. Çeyrek altın 2001 lira. Ama aması var. Mesela biz burada 2001 lira diyoruz liste fiyat olarak görünüyor ama siz bunu dışarıda aldığınızda serbest piyasada 2050, 2100, 2150 kredi kartıyla alırsanız 2200 liraya anca alabilirsiniz. Benzer şekilde dolar burada 19 lira 1 kuruş 2 kuruş görünüyor ama 19.10, 19.15, 19.20 bu fiyatlara anca bulabilirsiniz, hatırlatalım. Dün BIST 100 endeksinde yine bir düşüş vardı. Üst üste birkaç gündür düşüş trendi devam ediyor. Dün %3.13'lük bir kayıpla kapattı. Yani bugüne 5000 puanın altında 4975 puanla başlayacak BIST 100 endeksi sevgili dinleyiciler. Bitcoin'de o hareketlilik kısmen devam ediyor. Şu anda 27.771 dolar seviyesinde görüyoruz Bitcoin'i. Gündemdeki başlıklar böyle, sadece bu kadar değil. Bunları zaten program içerisinde paylaşacağız sizlerle. Adıyaman'dan gelen acı haberler vardı sevgili dinleyiciler. Adıyaman'da iki kişi hayatını kaybetmişti sel felaketinde. Biliyorsunuz Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi yaşadık. Sulara kapılarak kaybolan iki aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. İki aylık hamileydi ve aynı zamanda maalesef 1,5 yaşındaki kızının da cansız bedenine ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok zor olduğunu biliyorum ama yakınlarına sabır dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 50.096'ya yükseldiğini bir kez daha hatırlatalım. Ki belki çok daha fazlası var. İnsanlar halen daha orada yakınlarına ulaşamadıklarını da ifade ediyorlar, söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu söyledi. 104 milyar doları bulacak dedi. Bu dönemde yardımcı olanları asla unutmayacaklarını da söyledi. Avrupa Birliği deprem bağışı konferansında konuştu. Şimdi bundan da bahsedelim hemen. Avrupa Birliği'nin böyle bir toplantısı vardı sevgili dinleyiciler. Uluslararası Bağışçılar Konferansı Brüksel'de düzenlendi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, daha önce Türkiye'ye de gelmişti hatırlarsanız birkaç sefer. Von der Leyen'in bir daveti vardı. Dedi ki Türkiye'ye yardım etmeliyiz. Ardından dedi ki 1 milyar euro destek sağlayacağız dedi. Kendi adına böyle bir açıklaması vardı. Ve daha sonrasında diğer ülkelerin destekleriyle beraber bu konferansta 7 milyar euroluk bir yardım taahhüdünde bulunuldu. Bunun aşağı yukarı 6 milyar eurosu Türkiye için, 950 milyon veya 1 milyar eurosu öyle söyleyelim Suriye için yapılan bir yardım oldu. Şimdi bunlar taahhütler, umarız taahhütler bir an evvel yerine getirilir. Taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacağız diyor von der Leyen. Umarım gerçekten de böyle olur. Bu yardımlar eksiksiz bir şekilde zamanında Türkiye'ye ulaşır. Ulaşan bu yardımlarsa sadece ve sadece depremzedeler için, depremzedeler yararına, onlardan herhangi bir ücret talep etmeden kullandırılır. Ya dileğimiz bu. Ya çünkü şunları duyuyoruz. Yapılan yardımlarla binalar yapılacak. Bu binalar, bu apartmanlar, daireler oradakilere taksitle maliyetine denilip satılacak falan. Bunları da duyuyoruz bir yandan. Böyle tüylerimiz diken diken oluyor bunları duydukça. İnanamıyoruz yani. Çıldırasımız geliyor. O yüzden umarız bu yardımlar vaktinde ulaşır ve harcanması gereken yere harcanır. Depremzedeler için harcanır. Deprem soruşturmalarında tutuklananların sayısı 298'e yükselmiş. Yani sadece 298 kişi midir bu işin sorumlusu? Sanmıyorum ama sürekli bir şu anda soruşturma devam ediyor. 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklanmış sevgili dinleyiciler. Bakın şimdi biz bu bölge depremi yaşayınca birden ne yaptık? Marmara'yı konuşmaya başladık, değil mi? İstanbul'u konuşmaya başladık. Şimdi buradaki nüfus çok daha fazla. Buradaki yapılaşma çok daha fazla. Kentsel dönüşüm olması gerekiyordu belki de 50 yıldır. Hadi de ki 50 yıl olmadı, 99 depremini bu ülke yaşadı. İşte o zamandan bu zamana. Bunları yaşayabildik mi? Yok. Çoğu rantsal dönüşüm oldu. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi binaları inceliyor biliyorsunuz. Peki ne çıkıyor biliyor musunuz? Bakın böyle bir duyum, dedikodu falan değil. Ben size net bilgiyi veriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut yapıyor bu açıklamayı. Şu ana kadar yaklaşık 29 bin binayı inceledik diyor. Ve bunun yarısının depremde yıkılma tehlikesi altında olduğunu söylüyor. 29 bin bina inceleniyor. De ki 30 bin, 15 bini yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya depremde diyor. Yarı yarıya. Ha şunu düşünebiliriz. Bu başvuranların, beni incele diyenlerin hepsi endişelidir binalarından. Ağırlıklı olarak riskli yapılar inceleniyordur. Böyle bir oran ortaya çıkıyordur. Yani İstanbul geneline vurduğumuzda yarı yarıya yıkılacak manasına gelmeyebilir. Ama bakın tehlikeyi çok net bir şekilde işaret ediyor. Bu arada şunu hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir mobil uygulama hazırladı. Hani var ya bu uygulamalar, aplikasyonlar, cep telefonlarımızdan kullandığımız, girdiğimiz uygulamalar var ya. Onlar gibi bir uygulama hazırladı. Depreme yenilme mobil uygulaması. Peki depreme yenilme nasıl olacak? Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bunun adı bir kez daha söylüyorum. Depreme yenilme. Girdiğinizde göreceksiniz. Orada zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi diye yazıyor uygulamayı. Siz indirmeden bunu görürsünüz. Bir bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazan uygulamayı indirin. İşte burada kendi bulunduğunuz konumu, binayı işaretleyebiliyorsunuz. O binayla ilgili bir risk durumu daha önceden tespit edilmişse bunu görebiliyorsunuz. Bir kayıt olmanız gerekiyor sadece. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Deprem bölgesinde 42 çocuğun kimliği belirlenememiş. 85 çocuk da bakıma alınmış. Aynı zamanda tedavilerin ardından bakıma alınmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama gelmiş. 110 çocuğun da tedavisi bir yandan devam ediyormuş. Umarız kimliği belirlenemeyen 42 çocuğumuz da kimlikleri belirlenir. Bir an evvel ailelerine kavuşurlar. Dileğimiz bu. Türk Tabipler Birliği ve deprem kriz masasından gelen açıklamalar var. Diyorlar ki deprem, sel ve hava kirliliğine bağlı sorunların çözümündeki organizasyonsuzluk afetleri felaketlere dönüştürüyor. Bulaşıcı hastalık krizi kapıda diyor. Türk Tabipler Birliği ve deprem kriz masası böyle bir açıklama yapıyor. Umarız yetkililer bunu dikkate alırlar, alıyorlardır. Yine program başında söyledik, 45 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirileceğini ifade ettik. Bu atama döneminde önceliğin deprem bölgesinde olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir açıklaması vardı sevgili dinleyiciler. Maalesef işte afetlerden, depremden, selden, bunların bize yaşattıklarından ve bunlara hazırlıksızlıklarımızdan dolayı yaşadıklarımızdan başımızı kaldıramıyoruz. İşte başımızı kaldırsak şöyle bir seçime, diğer haberlere falan bakacağız ama anca oralara sıra gelebiliyor. Büyük acılar yaşıyoruz çünkü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için, ki seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylığı için başvuru süresi sona erdi. Dün yapılacaktı o başvurular, dün akşam saatlerine kadar yapıldı ve bu süre sona erdi. Şimdi bu başvuruları tabii ki Yüksek Seçim Kurulu inceleyecek. Yani bir eksiklik var mı, yok mu? Varsa işte o eksikliğin tamamlanması istenecek ve aynı zamanda 100 bin imza gerekiyor her bir aday için. 22-27 Mart arasında bu 100 bin imzanın toplanması ve Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi gerekiyor. Sonra bunlar incelenecek. Şimdi dün kimler başvurdu biliyorsunuz değil mi? Artık biliyoruz. Şimdi Muharrem İnce başvurdu. Muharrem İnce diyor ki ben diyor %60'ın üzerinde oyla cumhurbaşkanı olacağım diyor. Ya diyorum ya, yani bir siyasi parti liderinin iddialı olması önemli tabii, netice itibariyle bir iddiası olmasa o partide belki lider olmaz veya işte liderlik vasfı düşük olur veya işte madem ki aday oluyorsun niye %3-5 düşünüyorsun, daha fazla düşünmüyorsun denir. Olur ya, böyle bir iddia ortaya koyuyor. %60'ın üzerinde bir oyla seçileceğini söylüyor Muharrem İnce. Bunu neye binaen söylüyor? Daha önce bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Diyordu ki ben ilk turda muhakkak geçerim ilk turu. İkinci tura Erdoğan'la kalırsam ben seçilirim. İkinci tura Kılıçdaroğlu'yla kalırsam yine ben seçilirim diyordu. Ve böyle görüşleri var kendisinin, Muharrem İnce'nin. Son dönemde böyle yani farklı çıkışları, enteresan çıkışları olduğu için insanların kafalarında soru işaretleri de oluşturmadı değil. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ni Muharrem İnce'yi ziyaret edeceği haberleri vardı dün. Daha sonra CHP'den bir açıklama geldi. Şu an için Sayın Genel Başkanımızın Sayın İnce ile takvimlendirilmiş bir görüşmesi bulunmuyor diye bir açıklama geldi. Memleket Partisi de zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Muharrem İnce'den randevu talep ettiği yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diye bir açıklama yapıldı. Şimdi böyle bir görüşme gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Yani demokratik ülkelerde bunlar gerçekleşebilir. Normalde Cumhurbaşkanı adayları bir araya da gelmeli bence. Ya dün 7 kişi mi başvurdu? 7'si. Bugün 2 kişi daha mı? Yarın 1 kişi daha mı başvuracak? Neyse. 9'u, 10'u. Bence zaten bir araya gelmeli. Hep birlikte bir fotoğraf vermeliler mesela. Olur mu? Veya bir tartışma programına süre alarak, hepsine belirli süreler, eşit süreler verilerek o tartışma programına çıkarlar mı? Ya şimdi demokratik ülkelerde bunların olabilmesi lazım. Bir parti diğer partiyi ziyaret edebilir. Bir siyasi lider bir diğer siyasi lideri ziyaret edebilir. Bir parti genel başkanını ziyaret edebilir. Şimdi bunlar bize anormal geliyor. Son yıllarda çok alışık olmadığımız şeyler olduğu için. Neyse. Netice itibariyle şu an için yalanlanmış ama belki daha sonra böyle bir görüşme gerçekleşir. Sinan Oğan başvurdu biliyorsunuz. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Ata İttifakı'nın adayı. O da seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz dedi. Şimdi herkes iddialı. Muharrem İnce %60'la alırım diyor. Sinan Oğan ikinci tura kalır, ikinci turu alırız diyor. Herkes iddialı. Bu arada tabii herkes şunu merak ediyordu. Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan'ın başında bulunduğu Yeniden Refah Partisi acaba Cumhur İttifakı'na katılacak mı, katılmayacak mı? Dün biliyorsunuz o açıklama yapıldı. Katılmayacağını açıkladı. Zaten anında TRT yayını kesti. Ve ardından da kendilerinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Fatih Erbakan'ın olacağı ifade edildi. Ve Fatih Erbakan da gitti zaten Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurdu. Ya iddia o ki bir takım pazarlıklar vardı, olabilir siyasi partiler arasında bunlar. İşte bakanlık istendi, vekillik istendi, o oldu bu oldu vesaire falan diye bir takım iddialar vardı. 20 vekillik istendi falan deniyor mesela, bilmiyorum vardır yoktur bunlar. Ama neticede anlaşamadılar. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmadı. Ayrı bir şekilde giriyor seçime. Başka Doğu Perinçek. Bir de Doğu Perinçek bağımsız aday olarak yine giren isimler arasında sevgili dinleyiciler. Ayrıca bekleniyordu zaten. Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal. Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun ve Doçent Doktor Halil Murat Ünver kurula adaylık başvurusunda bulundular. Şimdi çarşamba gününden itibaren imza toplamaya başlayacaklar. Ve 27 Mart pazartesi saat 20'ye kadar da bu imzaları toplayıp teslim etmeleri gerekiyor. Şimdi 100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye talebi halinde başvuru için ödediği 555.980 lira iade edilecekmiş. adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücretse hazineye gelir olarak kaydedilecekmiş. Ha, yani 100 bin seçmen aday gösteriyorsa bu parayı geri alabiliyor. Başvuru parası vardı ya 555 bin lira. Ama baktın ki oyu toplayamadın, o zaman diyor ki bu parayı da sana ben vermiyorum. O zaman hazineye gelir olarak kaydediliyor. Seçmenler YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek deniyor. Yani bir kişi diyelim ki Muharrem İnce için imza atıyorsa aynı kişi gidip Sinan Oğan için de imza atamayacak, bu manaya geliyor. Ve Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta resmi gazetede yayınlanacak. Yayınlanacak. Şimdi peki bu adaylar dışında, şimdi herkes merak ediyor tabii, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman adaylık için başvuracak? Bilgi şu, bugün saat 15'te Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık için başvurusunu yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün yapması bekleniyor. Bir değişiklik olmazsa planda, programda. Tüm bunlarla beraber bugün Saygı Öztürk'ün yazısında, Sözcü'de şunu görüyoruz. Bir kişi başvuruda bulunuyor Yüksek Seçim Kurulu'na. Bilgi edinme yasası çerçevesinde bir soru yöneltiyor. Gazi Tarkan Yılgün soruyor. Diyor ki, sorusu şu aslında: Erdoğan üçüncü kez mi aday oluyor, olabilir mi, olamaz mı? Soru bu. Yüksek Seçim Kurulu'na sorulan soru. Yüksek Seçim Kurulu'ndan Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili Ekrem Özübek'in cevabını ben size okuyorum. Diyor ki, işte bilmem ne başvurusuyla 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağı hususunda bilgi talep edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun danışma niteliğindeki isteklere görüş verilmesine ilişkin görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca 4882 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 27. maddesine göre tavsiye ve mütalaa talepleri bilgi edinme hakkı kapsamı dışında kabul edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim, diyor vermiş olduğu cevapta. Yani diyor ki Yüksek Seçim Kurulu, bunun cevabı bende değil veya ben bununla ilgili seni aydınlatma yetkisine sahip değilim, diyor. Bu senin talebinde bilgi edinme hakkı kapsamı içerisinde değildir, diyor. Tavsiye ve mütalaa talebidir, diyor. Biz bunu yapmayız, diyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu şunu demiyor: efendim bu soruyu sormuşsunuz. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı, kabul olur mu, olmaz mı, bunu sormuşsunuz. Şu yasa, şu madde, bilmem ne diye, şu kanun, çıkarılan yasa değişikliği vesaireyle olur demiyor mesela. Veya hayır, söylediğiniz konu kendi içimizde görüşülmektedir, hukukçularımız karar verecektir demiyor mesela. Diyor ki ben şu anda bilgi verme yetkisine sahip değilim, diyor Yüksek Seçim Kurulu. Zaten nasıl bir sonuç çıkacağını herhalde herkes tahmin ediyordur, değil mi? Devam ediyoruz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman adaylık başvurusunu yapacak? Şimdi dün grup toplantısında grup kararı alındı ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı olarak belirlendi. Zaten aksini beklemiyorduk. Çarşamba günü Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılacak dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un böyle bir açıklaması oldu sevgili dinleyiciler. Yani çarşamba günü böyle bir başvuru gerçekleştirilecekmiş. Zaten yani bunlar rutininde ilerleyen işler. Bunlar olmayacak şeyler değil, biliyoruz. Dün enteresan bir görüşme oldu. Yani dün aslında enteresan bir görüşme derken tabii ki gayet normal. Şu anda seçim atmosferi içerisindeyiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü. Devlet Bahçeli ile tabii ki seçim üzerine muhakkak konuştular, öyle tahmin ediyorum ben. Bunlar görüşüldü. Akşam saatlerinde de eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir görüşme gerçekleşti. AK Parti Genel Merkezi'nde oldu bu görüşme. Tabii basın merak etti, herkes merak etti. Mehmet Şimşek partiye geri mi dönüyor? Acaba işte ekonomiyle ilgili ondan bir takım bir şeyler, metinler yazması mı istenecek? Bir yol haritası çıkarması mı istenecek? Yeniden bir bakanlık vesaire, böyle bir görev mi olacak diye herkes merak etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Ben o açıklamayı izledim. Dedi ki arkadaşlar bir şey yok ya, ben dedi duydum ki dedi biz böyle bir toplantı yukarıda yapılırken heyecanlanmış herkes falan dedi. Önemli bir şey değil yani dedi, bu görüşmeler dedi rutin yapılabilir falan dedi. Şimdi rutin yapılabilir değil bir defa, onu söyleyelim. Yani tamam kendisi öyle söylüyor ama yani ne olmuş görüşmede, çok kısaca özetlemek gerekirse diyor ki aktif siyaseti düşünmüyor diyor Mehmet Şimşek. Kendisinin zaten işleri var, yoğun bir temposu var. İşte bir takım sosyal faydalı işler yapıyor. Bunlar peşinde koşturuyor zaten. Kendisiyle bir görüş alışverişinde bulunduk diyor. O da gerekirse işte bir yardım edebileceğini vesaire, fakat aktif siyaset içerisinde yer almayacağını söylüyor diyor. Şimdi böyle bir görüşme, hani ya biz zaten hep görüşüyoruz tarzında bir açıklamaydı bu. Hep görüşüyoruz zaten, ne olacak tarzında bir açıklamaydı. Hep görüşüyoruz denildiğinde bu görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde olmaz herhalde, değil mi? Yani başka bir şekilde görüşürsünüz. Elbet görüşüyorsunuzdur. O görüşmeleri bilmiyoruz mesela. Neyse, Mehmet Şimşek'e anladığım kadarıyla böyle bir teklif gitti ama o kibarca tırnak içinde affını talep etti herhalde. Öyle anlıyorum ben buradan. Netice itibariyle aktif olarak rol almayacak. Dün Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti. Şimdi HDP ziyareti çok merak edildi. Çokça konuşuldu. İşte edecek, ediyor, işte ne konuşacaklar falan derken anormal bir şey çıkmadı netice itibariyle. Yani sadece burada önemli olan şey, Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununun adresi için, çözüm adresi için meclisi işaret etti. Ama bir de şundan bahsetti. Dedi ki mecliste konuşma yapılınca bilinmeyen bir dil deniyor diyor. TRT'nin Kürtçe yayını var diyor. Neden bilinmeyen yazıyorsunuz diyor. Devlete çifte standart yakışmaz. Herkesin diline saygı göstereceksiniz diyor aynı zamanda. Ha, Meclis Başkanı Mustafa Şentop hemen bir cevap verdi. Dedi ki bilinmeyen dil ibaresi kullanılmıyor dedi. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot olarak hatip Türkçe olmayan kelimeler kullanmıştır diye yazıyor dedi. Bunu İngilizce için, Arapça için, İspanyolca için de yapıyor. Kürtçe için özel bir uygulama değil diye bir açıklama yaptı Mustafa Şentop. Şimdi anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinden olumsuz bir sonuç çıkmadı. Çünkü HDP eş genel başkanları da öyle açıklamalar yaptı. Mithat Sancar mesela yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Ya o cephede şu an bir sorun yokmuş gibi görünüyor. İYİ Parti'den gelen bir açıklama vardı bu ziyaretle ilgili. İYİ Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegane çimentodur. Bu işlevini ilelebet sürdürecektir diye bir açıklama geldi. Yani İYİ Parti şunu söylüyor en baştan beri. Meral Akşener de bunu söyledi biliyorsunuz. Masaya gelmesinler. Yani altılı masada olmasınlar. Dışarıda görüşmeler falan yapıyorsanız yapın, bizi de bulaştırmayın. Yani genel olarak İYİ Parti'nin tavrı bu. Biz o görüşmeler içerisinde olmayız. Ama siz bu görüşmeleri yaparsanız size de hayır demeyiz. Bunu söylüyor İYİ Parti genel olarak. Devam ediyoruz. Şimdi bu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimine ilişkin bir takım şeyleri ilk yaşayacağız. Buna dair de çeşitli kamu spotları hazırlandı ki Yüksek Seçim Kurulu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu zaten radyoları ve televizyonları bunları yayınlamaya zorunlu kıldı. Şimdi bizim yayınladığımız zorunlu yayınlar var. Zaman zaman duyarsınız ya bu spotları. İşte bu bazen bir Yeşilay spotu olabilir. Bazen Sağlık Bakanlığı'nın, bazen Kültür Turizm Bakanlığı'nın. Neyse, spotları zaman zaman zorunlu yayınlar içerisinde vardır, yayınlarız. Şimdi bunları da duyacaksınız. Radyomuzda da duyacaksınız. Diğer radyolarda, televizyonlarda, her yerde göreceksiniz. YSK zorunlu yayın haline getirdi bunları. Şimdi seçim barajı %10'dan %7'ye indirildi biliyorsunuz. Görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi bir ilke de sahne olacak. Aynı zamanda bu seçim, yani görme engelliler tek başlarına oy kullanabilecekler. Bu arada ittifak yaparak seçime girecek partilerin oy hesabı tabii değişti. Bu da aslında ilk kez uygulanacak. İttifak yapan partilerin milletvekili sayısı, çünkü ittifakın aldığı toplam geçerli oy üzerinden hesaplanıyordu. Toplam oy üzerinden hesaplanıyordu. İttifakın aldığı milletvekili sayısı daha sonra ittifak içerisindeki oy oranına göre dağıtılıyordu. Şimdi yeni yasaya göre ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı her seçim bölgesinde elde ettiği, yani kendi elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak oransal bir şekilde belirlenecek. Yani bu da yeni sistemlerden bir tanesi. Yurt dışında biliyorsunuz 15 yeni ülkede ilk kez sandık kuruluyor. En çok konuşulanı Tanzanya oldu ya işte. Tanzanya başta olmak üzere Nijerya, Pakistan vesaire gibi ülkelerde, Afganistan da buna dahil, Brezilya, Estonya, bu ülkelerde de sandık kuruluyor. Bu sandıklar nasıl olacaktı? Hatırlıyorsanız geçtiğimiz gün paylaştık bunu. YSK açıklamıştı. Buradan diplomatik kuryelerle uçaklara götürülecek. Türk Hava Yolları uçakları bunları bu ülkelere taşıyacak. Orada yine diplomatik kuryeler bunları alacaklar. Oylar kullanılacak. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun kiralayacağı özel uçaklarla diplomatik kuryeler ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerince Türkiye'ye getirilecek. İşte yurt dışı seçmen bürosu gibi bir yer var. Oraya teslim edilecek ve orada sayımı yapılacak. Sistem buydu hatırlarsanız. Seçmen kaydınızı sorgulayabilirsiniz. Hemen hatırlatalım. E-Devlet üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani YSK üzerinden de kontrol edebilirsiniz. E-Devlet üzerinden de kontrol edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Seçmen listeleri asıldı. Yani ille gidip bakmanıza gerek yok ama gidip bakabilirsiniz de tabii bu listelere. Ama bunun dışında özellikle şu anda E-Devlet'e girerseniz, E-Devlet'te seçmen kaydı yazarsanız kendi bulunduğunuz adresi, ikamet adresinizi göreceksiniz. Ve o adreste seçmen olarak görünen başka kim varsa onu da göreceksiniz. Yani şunu görebilirsiniz. Kendi adresinizde, sizin adresinizde kayıtlı tanımadığınız birisi de var mı yok mu? Bunu da görebilirsiniz. Mesela diyelim ki ben girdim baktım. İşte Güçlü Mete yazdık, çıktı. E-Devlet'ten seçmen kaydı sorguladım. Benim adresim çıktı. Adrese de baktım. Diyor ki seçmen kaydı işte Cenk Erbayrak. Bir de orada aynı adreste oturan o var diyor. Şimdi aynı adreste oturuyorsak tamam. Oturmuyorsak ve tanımadığım biri ise itiraz edebilirim. Diyeceğim ki benim evimde bu şahısın ne işi var? Ya bunları kontrol edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. O nedenle söylüyorum. Bir yandan bir de biliyorsunuz dün Sözcü'de Erdoğan Süzer'in haberi vardı. Çoğu 80 yaşının üzerinde habersiz üye yapılan, partilere üye yapılan insanlardan bahsediliyor. Gidip bunu da kontrol edebilirsiniz. Yani gidip dediğim E-Devlet'e girip bundan bahsediyorum. E-Devlet'e girip seçmen kaydı, pardon, siyasi parti üyeliği yazarsanız, siyasi parti diye yazsanız bile çıkıyor zaten. Yargıtay'ın bir bölümü var. Orayı tıkladığınızda bir siyasi parti üyeliğiniz yapılmış mı yapılmamış mı görebilirsiniz. Yapılmışsa yine buradan E-Devlet üzerinden bir başvuruyla bunu iptal edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Programın sonunda veda ederken sizlere Aşık Veysel'i anarak veda edeceğiz. Ölüm yıl dönümünde. Aşık Veysel'i anarken tabii ki onun bir türküsünü dinleyeceğiz. Elbet dinleyeceğiz ama onun öncesinde, yıllar öncesinde TRT'de onunla yapılmış bir röportaj var. O röportajda Aşık Veysel'in öldükten sonra neden mezarının üstüne bir taş konmamasını istediği, neden bir işte çimento vesaire kullanılmamasını istediğini anlattığı bir bölüm var ki insanlık adına hepimizin dinlemesi gereken bir bölüm. O bölüm programın sonunda onu yayınlayarak veda edeceğiz sizlere, şimdiden hatırlatalım. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Enerji Bakanı Fatih Dönmez daha önce açıklama yapmıştı Ocak ayında. Demişti ki eğer bu şekilde fiyat düşüşleri devam ederse Mart ayı içerisinde bir indirim olabilir. Doğal gaz ve elektriğe indirim gelebilir demişti. Bunu birçok yayın organı kullanmıştı. Dediler ki müjde, işte Mart ayında doğalgaza ve elektriğe indirim gelecek diye. Peki doğalgaz fiyatları baktığımızda genel itibariyle düştü mü? Düştü. Yani Avrupa'da da düştü. Savaştan bu yana çok düştü. Halen düşüş eğiliminde mi? Düşüş eğiliminde. Bu eğilim sürüyor. Acaba ne zaman doğalgaz fiyatlarında bir indirime gitmeyi düşünüyoruz diye doğal olarak bir vatandaş sorusunu sormayalım mı? Bir dinleyicimiz diyor ki yaz gelsin doğalgaz kullanılmamaya başlasın düşerler diyor. Şimdi tabii sadece böyle düşünmeyelim. Konutlardaki doğalgaz evet ama İşletmelerin kullandığı doğalgaz var. Elektrik üretiliyor. Elektrik fiyatlarına çok büyük etkisi var. Bu açıdan bunların hepsi önemli. Ama ne zaman yapılacak bu indirim? Nasıl yapılacak bu indirim? Bir başka dinleyicimiz Karadeniz'deki doğalgazı soruyor. Diyor ki ne oldu sahi diyor, Karadeniz'deki doğalgazımız ne oldu bizim diyor. Şimdi onu hemen hatırlatalım. Daha önce Mart ayında, yani Karadeniz gazının Mart ayı sonunda sisteme verileceğini söylemişti Enerji Bakanı. Ve Karadeniz gazının 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacağını ifade etmişti. Şimdi tabii ki şunu biliyorum. Daha sonra bir açıklama yaptı, dedi ki bu deprem bölgesi bizim için önemliydi. Deprem bölgesinde yakınları olan çalışanlar var bu bölgede. Biraz çalışmalara ara verilmek zorunda kalındı. Nisan ayına kaldı dedi. Ya şimdi Nisan ayı, yani soran dinleyicimiz için söylemiş olayım ben size. Nisan ayında doğalgaz bu sisteme, yani bizim kullanabileceğimiz şekle gelecek anlamına gelen bir açıklama yaptı. Sedat Bey diyor ki deprem bölgesinde depremden sonra 300 bin telefon hattının ve 183 bin kredi kartının kullanımının olmadığı bilgisi doğru mudur diyor. Valla doğru mudur bilmiyorum ama bir yalanlama gelmedi. Bunu Turan Çömez paylaşmıştı, hatırlayacak olursanız sevgili dinleyiciler. Bu depremlerin ardından İYİ Parti'den Turan Çömez'in bir açıklaması vardı. 300 bin GSM abonesinin cep telefonlarını kullanmadığı, 183 bin kredi kartının da hiç kullanılmadığı bilgisi geldi diye paylaşmıştı. Yaklaşık 700 bin konutun kullanılamaz hale geldiğini hesaba kattığımızda sizin de kafanızdaki sorular artmıyor mu diyor. Yani daha çok hayatını kaybeden var mı? Yani 300 bin GSM hattı kullanılmıyorsa mesela. Yani bu 300 bin kişi hayatını kaybettiği anlamına gelmez tabii ama en azından şu anda 50 bin kişi hayatını kaybetti deniyor. Daha fazla bir can kaybı olabilir mi? Çünkü insanların, yani herkes telefonuyla oradan çıkamaz. Telefonlar da enkaz altında kalmıştır, olabilir. Veya benzer şekilde kredi kartları, herkes o sırada cüzdanı kartı yanında dışarı çıkamaz. Ha bunlar yenilenebilir, güncellenebilir elbet ama şu an orada hayat daha tam anlamıyla normale dönmüş değil. Hatta tam anlamıyla değil, %50 bile normale dönmüş değil şu anda hayat. Devam ediyoruz biz gündemdeki diğer başlıklarla sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi, yine bu bölgeden bahsetmişken, AFAD Başkanı'ndan gelen bir açıklama. 2 milyon 4.276 kişi çadırda yaşıyor. 40.788 kişi konteynerde. Yani üzerinden 1,5 ay geçti depremin. Şu anda 2 milyon 4.276 kişi halen çadırda yaşıyormuş sevgili dinleyiciler. Afet yeniden imar fonu kurulmuş. Bundan sonra depremsel yangın heyelan falan oldu mu? Afet bölgesi ilan edilecek alanlarda imar altyapı ve üst yapı çalışmaları için bir mali kaynağı yönetecek olan Afet yeniden imar fonu kurulmuş. Ya bizde genelde işte afet olsun sonrasında nasıl yönetiriz ona dair fonlar kuruluyor, ona dair ne yapabiliriz diye bakılıyor. Deprem bölgesi için şöyle bir karar alındı. Evi hasarlı olanların elektrik ve doğalgaz borçlarının silinmesi yönünde. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamı. Gaziantep, Islahiye ve Nurdağ'da elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturalarının ödenmesinin de 31 Mayıs'a kadar ertelendiği bilgisi geldi. Ve silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de aynı zamanda kaldırılmış. Böyle bir bilgi paylaşıldı. Onu da biz de sizinle paylaşmış olalım. Ve devam edelim. İstanbul'da biliyorsunuz Nevruz etkinlikleri vardı. Yeni Kapı'da HDP'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik vardı. Bu etkinliğe girerken yasa dışı pankart, flama, slogan, bunlar olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 224 kişi vardı. 224 kişi de ifadelerin ardından serbest bırakılmışlar. Türkiye-Mısır arasında yeni bir dönem başlıyor biliyorsunuz. Süreç başlamış. Bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söyledi. Büyükelçi ataması için de yakında karar verileceğini ifade ediyor. Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Muhammed Sudani bugün Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Tabii ki muhtemelen PKK konusu masada olacaktır. Öyle tahmin ediliyor. Ki biliyorsunuz bir helikopter düşmüş, içinden PKK'lılar çıkmıştı. Orası karışık bir konuydu. Kim nasıl izin vermişti? Sonra dendi ki helikopter izin almadan uçuyordu. Irak hükümetinden bir açıklama beklendi. Bir karışık durum oluştu orada, hatırlayacak olursanız. Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 300 gramlık pide fiyatı 10 lira olacak Ramazan'da ülke genelinde. Yine Ramazan öncesi baktığımızda marketlerde lahana fiyatı %26 ile en çok artan fiyat olmuş ama özellikle soğan. Soğanda %15, yeşil soğanda %15, kuru soğanda %10 civarında zam var. İnsanlar pazarda en çok soğan alırken, patates alırken şikayetçi oluyorlar. Bunları da ağırlıklı olarak bir yandan görüyoruz. Geliyoruz programın sonuna sevgili dinleyiciler. Bugün Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü. Yani Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü diyorum ama hep söylüyoruz ya, bazı isimler vardır ki onlar ölmezler. İşte Aşık Veysel de onlardan birisidir. Kara Toprak türküsü var ya, biliyorsunuz Kara Toprak. Şimdi niye bu Kara Toprak türküsü var biliyor musunuz? Yıllar yıllar öncesi de TRT'de vermiş olduğu bir röportaj var. Televizyonda, stüdyoda oturuyorlar ve bir röportaj gerçekleşiyor. O röportajdan bir bölümü size dinleteceğim. Ardından türküsünü dinleyeceğiz Aşık Veysel'in. Daha sonrasında Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Cenk'e teknik basara teşekkür ediyoruz. Ama bir kez daha söylüyorum. Aşık Veysel neden acaba mezarının üstüne bir çimento dökülmesini veya işte taş konulmasını istemiyor? Bakın, doğaya olan, dünyaya olan sevgisini, hayvanlara olan, bitkilere olan sevgisini nasıl ifade ediyor? Onu dinleyelim, ardından türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Yalnız son yıllarda geçirdiğin bir iki ağır hastalığın etkisiyle olacak. Çocuğundan öğrendiğime göre mezarınla ilgili vasiyete başlamışsın Aşık. Mesela demişsin, ben ölünce mezarımın üstüne katiyen taş koymasınlar, çimentodan herhangi bir şey yapmasınlar. Bu konuda da biraz açıklamada bulunur musun? Neden istemiyorsun taş konmasını?
Evet. Şimdi eğer gözlerim olsaydı ben toprağı göremeyecektim. Toprağın özelliklerini bilmeyecektim. Çınlayıp geçecektim toprağı. Şimdi taş koyma dediğimin sebebi şu. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapadır, çimento kapadır, hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlardan koyun yesin, et olsun. Kuzu yesin, süt olsun. Arı yesin, arı götürsün, bal olsun. Ben orada taşın altında yatmakla bir istifadem yok. Düşüncem bu.
Dost dost diyen yücel yücesine sarıldı. Dost dost diyen yücel yücesine sarıldı. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, yer boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Nice güzellere ne yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteğini yer topraktan aldın. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Koyun verdi